Adı Aylin.
Ayrım 27.
Üstelik Johnny'nin de gidişini görmek için. Kalsın insanı bağırta çağırta alır. Ama sen bunu nereden bileceksin ki? Aylin'in elleri terlemeye başladı. Bu kadın bir duvar. En ufak bir aralık bırakmıyor ışık ısınması için. Ah Michelle, niye dinlemedim seni? Sister Nancy, sevdiklerimizin acı içinde ölümleri ruhlarımızı çok derinden yaralar. Yıllar sonra bile çıkabilir bu tepkiler. Siz çok kurban vermişsiniz kansere. Kim bilir ne çok acı çektiniz. Benim de annem kanserden öldü. Çok gençtim. Onun acısını dindirememek ve onu kurtaramamak benim tüm hayatımı etkiledi, inanın. Belki de bu yüzden doktor olmak istedim. Nancy bir an başını kaldırıp ailene bakıyor. Bir dostluk parıltısı görür gibi oluyor aile. İlaçlarınızı yazıyorum. Almayı sakın ihmal etmeyin. Pazartesi buluşuruz. Sister Nancy belki yavaş yavaş ama kesinlikle sizi kemiren kurdu bulup yok edeceğim. Seni de öyle Baker. Sen benim itici gücümsün. Bu kadını bana beni mahvetmek için yolladın. Ama sonunda kim kazanacak bekle gör. Ayrın, sevgili ve fedakar, becerikli Ayrın yine başardı. Rahibenin çocukluğunu bilen birini buldu. Bronx'da oturuyormuş. Yol parasını ödeyecekler. Salı günü saat 2'de muayenehanede olacak. Rahibenin çarşamba seansından önce. Aylin elinde çok önemli bir anahtar tutuyor olabilir. Bu kadar coşku içindeler ki bir şişe şampanyayı buzlukta soğutup patlatıyorlar. Aylin hasta koltuğuna oturmuş, Rahibenin elleriyle oynarken taklidini yapmaya başlıyor. Onları gören olsa kahkahayı patlatıyor Aylin. Onları Baker görse acaba ne düşünür? Kapının zili çalıyor. Aylin ile Ayrın donup kalıyorlar. Aylin şampanya şişesini ve kadehleriyle mutfağa koştururken Aylin radyoyu kapatıyor. Elleriyle üstünü başını ve saçlarını düzeltiyor. Hani randevum yoktu? Kim olabilir bu? Randevumuz yok. Kim acaba? Aylin kapıyı açıyor. Karşısında emektar postacı Steve. Amma gürültü yapıyorsunuz. Parti mi var? Aylin yaşlı adamı kolundan tutup içeri çekiyor. Aylin bir bardak daha getir. Partiye misafir var. Yaşlı kadın koyu mavi gözleri, beyazlaşmış saçlarıyla uslu uslu oturuyor ailenin karşısında. Aynı kulak kesilmiş, her kelimeyi değerlendirerek dinliyor. Kadının ağır bir İskoç aksanı var. Anlayamadığı bazı şeyleri iki kere tekrar ettiriyor ailenin. McKinnop'ların Dumbarton'un kenar mahallelerinde yaşayan herhangi bir İskoç ailesinin hiçbir farkları yokmuş. Herkes gibi onların da az paraları ve çok çocukları varmış. Birbirlerine bağlı katolik geleneksel bir aileymişler işte. Babaları elbette çok içiyormuş. Kim içmiyormuş ki? Üstelik adamcağız ömrü boyunca çocuklarının teker teker ölümünü görmüş. Mide hiçbir fiziki özelliği olmayan, çalışkan, akıllı bir kızmış. Elleri çok marifetliymiş. Evde kırılan, bozulan ne varsa o tamir edermiş. Bu konuda erkek kardeşlerinden bile iyiymiş. Babası ona tesisatçı adını takmış. Ellen'in en sevdiği kardeşi bir büyüğü olan Johnny'ymiş. Sırlarını onunla paylaşırmış. Bir çocuğun ne sırrı olursa işte. Kız kardeşinin ölümünün onu çok sarstığında herkes hemfikirmiş. Johnny bir akşam Mary'yi kardeşin değil de onu alması için Allah'a yalvarırken duymuşmuş. Hasta kızın başından hiç ayrılmamışmış Mary. Son nefesini verirken bile sımsıkı tutuyormuş ellerini. Ama ölüm sonrasında çok ilginç bir tutum sergilemiş. Çok ağlayıp bağıracağını, bunalıma gireceğini zannetmişler. Oysa son derece soğukkanlı davranmış. Cenazeden sonra kardeşi hakkında tek bir laf etmemiş. Sessiz kalmış. Sessizlik adeta onun kaderi gibiymiş. Öyle acayip bir çocukmuş Mary. Ha, ilk aşkı mı? Hiç önemli bir şey değilmiş. Mahallelerinde oturan ağabeylerinin de arkadaşı bile. Zaten beraber büyümüş hepsi. Kızlar mahalledeki çocuklara tutulurmuş ya usulen. Öyle geçici bir şeymiş. Çok da uzun sürmemiş. Mary'ye Willi Selsemi aşkı taktırmamış olmalı ki kız bir yılı bulmadan bu flört devresinden sonra manastıra girmek istemiş. Kadın gittikten sonra notlarını tekrar tekrar okuyor Aylin. Büyük bir dikkatle yap buz oynar gibi parçaları yan yana getiriyor, ayırıp başka türlü koyuyor. Ne yapsa boş, önemli bir ipucu veremedi yaşlı kadın. Michelle'e danışsa mı? Ama ne demişti Michelle? Beni sakın bu dilsiz rahibeye bulaştırma. Aylin, Ayrın'ın düğmesine basıyor. Ayrın kafasını uzatıyor içeri. Cin mi şampanya mı? Hiçbiri. Ne oldu? İşime yaramayan bir sürü şey anlattı. Boşuna yol parası verdik desene. Yol parası önemli değil. Boşuna zaman kaybettik. Ama doğrusu sayesinde iyi eğlendik. Postacı bu kutlamayı uzun zaman unutmayacaktır. Ne olacak şimdi? İskoçya'daki akrabalarını dinleyeceğiz. Telefonlarını buldun mu? Kiliseden bir iki numara verdiler diyor Ayrın. Burada sabahken orada gece ne yapsak acaba? Ben bu gece telefon etmek için saati 3'e kuracağım. Birkaç adım ilerlemem şart diyor Aylin. Baker'a beni mat etme zevkini tattırmayacağım. Ben seni Baker'sız da bilirim diyor Aylin. Baker bahane. Rahibe Aylin'in karşısında oturuyor. Çantasıyla yine bacaklarını örtmüş. Randevularına bir saniye bile geç kalmıyor. Ne bir saniye erken ne bir saniye geç. 3 oldu mu kapıyı çalıyor. Bu niteliğinden dolayı Aylin ona saat ayarı, Aylin de İsviçre tren adını taktılar. Sister Nancy 9 aylık bir eğitim döneminden sonra yemin töreniniz var. Artık manastırda öğrenci değil, üniformalı, tesettürlü bir rahibesiniz. Sizi New York'a bir hastaneye yolluyorlar. 3 yıl boyunca deliler gibi çalışmışsınız. Hep ek görevler isteyerek, daha fazla işe ve zorluğa gönüllü olarak. Hatta ameliyathane görevlisi olmak da sizin arzunuz. En yoğun işlerden biridir bu. Neden kaçıyordunuz? Bence bir günah işlediğinize inanıyordunuz. Bu günah sakın ölen kız kardeşinizle ilgili olmasın. Onu sizden daha güzelliğe kıskanıp ölmesini mi istemiştiniz için için? Yüzüme bakın Sister Nancy, gözlerimin içine bakın, haydi. Ah, gerçeklerden ne kadar uzaksın Radomisli. Ama sana hiç acımıyorum, kimseye acımıyorum artık. Ölsün istediğimi sandığım kardeşime kendi ömrümü vermeye hazırdım ben. O yaşlarda ne kadar saf ve yumuşaktım. Karşımda kıvrandığını biliyordum. Ama ben de az kıvranmadım ömrüm boyunca. Gözlerine bakaymışım. Al işte, bakıyorum, oku okuyabilirsen. Boşa geçen bir saat. Rahibe ailenin karşısında her zamanki yerinde oturuyor, yere bakıyor ve elleriyle oynuyor. 45 dakikada dil döküyor Aylin. Konuşmaktan boğazı kuruyor. Rahibeyi en son randevu olarak almaya başladı son haftalarda. Çünkü Sister Nancy'den sonra başka hastayla uğraşacak hali kalmıyor. Tüm enerjisini emiyor bu ufak tefek sessiz kadın. Aylin uzun meslek hayatında böyle bir inatla karşılaştığını hiç hatırlamıyor. Umudunu kaybetmek üzere. Bu kaçıncı seans, hiçbir ilerleme yok. Sanki oraya sırf ilaçlarını almaya geliyor rahibe. Acaba bu ilaçları bir pazarlık konusu yapsa mı? Aylin'i neredeyse parmağında oynatmaya başladı. Bir süredir de suratına alaycı bir ifade yerleşti sanki. Aylin seans sonunda yine reçeteyi yazıyor. Boşa geçmiş bir gün daha. Sister Nancy, ikimize de yazık oluyor. Dünya sizin yüreğinizi sakladığınız sorunlarla heba edilmeyecek kadar güzel. İster konuşun ister konuşmayın. Ne yapayım yani? Ne haliniz varsa görün. Oturun köşenizde. Heykel yoğurur gibi ellerinizle oynayın. Heykel. Bu kadını heykel yaptırmayı denese. Siz çıkıp gidince ben sırf sizin yüzünüzden bir koca gin tonik devirip rahatlayacağım. Ama siz ne yapacaksınız? Heykel neden daha önce akıl edemedi? Mutlaka denemeli. Sizden başka dertli insan yok mu zannediyorsunuz? Belki de benim sorunlarım sizinkinden ağırdır. Benden nefret eden üvey çocuklarımla uğraşmak zorunda olduğumu biliyor musunuz? Hem de bir değil, iki değil, tam dört tane. Ben ne yaptım onlara? Hiçbir şey. Üstelik de gerizekalı olanı için kendimi tükettim. Evet, doğru duydunuz. Kızlardan biri zeka özürlü. Sizin gibi akıllı değil ama yine de konuşuyor. Konuştuğu için ona yardım edebiliyorum. Onu olduğundan daha akıllı gibi gösterebiliyorum. Yine de ablalarının takdirini kazanamadım. Ablalarının gözünde ağır suçluyum ben. Benim suçum babalarıyla evli olmamda. Adım arkam dönükken para göz sarhoş karı. Ne para göz ne de sarhoş olduğum halde. Ya işte bunlar da benim sorunlarım. Oh, içim rahatladı. İyi ki döktüm içimi. Ne olurdu siz de bana yüreğinizi açsaydınız. Ama yapmıyorsunuz bunu. Yüreğiniz avucunuzda sımsıkı kapalı. Haydi size güle güle. Eve gidince oturup düşünün bakalım. Tek dertli insan siz misiniz? Çarşambaya görüşürüz. Kadınla birlikte her zaman olduğu gibi kapıya yürüyor. Ailen mutfağa girmiş. Rahibe çıkınca sesleniyor. Cinin hazır, getireyim mi? Bırak şimdi cinimini. Çabuk buraya gel. Bana kil bulman lazım. Kil de nesi? Kil, çamur, her neyse işte. Heykel yapmak için gerekli malzeme. Ailen hazretle bakıyor ailene. Bu da nereden çıktı şimdi? Ailen lütfen sorup durma. Hemen çık şimdi, istediklerimi bul ve al. Sana bir şey söyleyeyim mi? Giderek daha egzantrik oluyorsun diyor ailen. Rahibe Nancy her zamanki saatine gelip her zamanki yerine yerleşiyor. Önüne kocaman bir tepsi içinde bir yığın çamur koyuyor Aylin. Sister Nancy, ellerinizle sürekli bir şey yoğurur gibi oynuyorsunuz ya. Ben de size kil aldım. Bir deneyin bakalım. Ellerinizin çok marifetli olduğunu biliyorum. Rahibenin şaşkın bakışlarını aldırmadan bir tıp dergisi alıyor eline. Dönen koltuğunu sola çeviriyor ve güya okumaya başlıyor. Aslında karşısındaki camlı dolaba yansıyan kadını seyrediyor sezdirmeden. Yüreği ağzında. Tanrım yardım et diyor içinden. Ne olur hem bana hem de bu garip kuluna acı. 10 dakika hiç kıpırdamadan oturuyor rahibe. Sonra yavaş yavaş uzatıyor elini. Kili avuçluyor. Kıyma yoğurur gibi sıkıyor, top yapıyor, yaslatıyor çamuru. Aylin nefes almaya bile korkuyor. Ah Aylin, ona şu anda bir bardak buzlu cin getirse. Bu stresi dayanamayacak. Hayır, dayanacak. O her zaman güçlü oldu. Kadını gözetliyor, başını oynatmaya bile korkarak. Sanki odada çıt çıksa büyü bozulacak. Yarım saat geçiyor. Rahibenin parmakları arasında kil eziliyor, büzülüyor, uzuyor, toparlanıyor, şekilden şekile geliyor. Yavaşça dönüyor Aylin. Kadının yanakları alev alev. Ellerinin arasında ata benzer bir şey şekillenmekte. Dış dünyaya kendini kapamış gibi. Aylin'in korkusu boşuna. Rahibe top atılsa duyamaz. O elindeki çamurla bambaşka bir alemde şimdi. Küçük bir kız olduğu, küçük bir kız çocuğu olmuş, doğduğu memleketlerin dağlarında, çamları göllere düşen ormanlarında koşuyor. 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika geçiyor. Aylin bilse, tahmin etse bu odaya hiç telefon bağlamasa. Rahibenin avucundaki kille ruhu arasında oluşan bu güçlü akımı kesmese. Yumuşak hareketlerle kalkıyor Aylin, dışarı süzülüyor. Saat 7.30. Aylin bu kez okur gibi yapmıyor dergisini. Gerçekten okuyor. Aylin çoktan gitmiş. Rahibe son yaptığı parçayı da bırakıyor masaya. Bir at, kuşa benzer bir şey, bir haç ve çocuk kafası andıran bir topak. Rahibenin elleri kucağında kavuşmuş, hiç kıpırdamadan sakin sakin duruyorlar. Sister Nancy, harika bunlar, inanamıyorum. Sizde gerçekten büyük bir yetenek var. Evirip çeviriyor önündeki nesneleri. Bu ne? Bu bir kafa mı? Kafa. Aylin doğru mu duydu yoksa bir düş mü görüyor? Kulaklarının bir oyunu olmasın sakın. Aman Allah'ım, bunca zaman sonra bir kelime, tek bir kelime, kafa. Aylin masasının kenarlarını kavruyor. Tanrım bana yardım et, doğru adım attırt. Onu ürkütmemeliyim, hiçbir şey olmamış gibi davranmalıyım. Elbette bir kafa, hatta bir çocuk kafası bu. Sesi titriyor. Elinde özenle tuttuğu topağı masasına bırakıyor. Artık anahtar avucunun içinde Aylin'in. Sıra kapıyı aralamaya geldi. Sakin olmalı, tepki göstermemeli. Ama Aylin ne zaman duygularına yenilmedi ki? Birden koltuğundan fırlıyor. Rahibenin dizlerinin dibine çökmüş. Kadının elleri onun avuçlarında, tırnaklarına çamur dolmuş. Ellerini sımsıkı tutmuş öpüyor. Sesi yalvarır gibi. Sister Nancy, bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. Kadını ellerinden çekerek ayağa kaldırıyor. Kollarını rahibenin boynuna dolayıp sımsıkı sarıyor. Bir an, çok kısa bir an kendini bırakıyor rahibe. Sonra hemen dikleniyor. Aylin sevinç çığlığını güçlükle bastırıyor. Başardı, başardı. Rahibe Nancy mutfağını bir tür atölyeye çevirdi. Kocaman masanın üstü yontu aletleri, kil ve tahtalarla dolu. Sabah kahvaltısını eder etmez doğru masasının başına koşuyor. Bazen yemek bile yemediği oluyor. Saatlerce yontuyor, yoğuruyor, sürekli bir şey üretiyor. Elleri üstü başı toz toprak içinde kalıyor. Yontmaya başladığı an her şeyi unutuyor. Gece yattığında yorgunluktan başının yastığa değişini bile hatırlamıyor çoğu kez. Rodamis de ona her gidişinde resim ve heykel sanatı ile ilgili bir takım kitaplar veriyor. Kimi iade edilmek üzere, kimi de armağan olarak. Böylece evinde bir kütüphane oluştu Nancy'nin. Rodamis ile seanslarını haftada 2'den 1'e düşürdüler. Haftada bir de modern sanat müzesinde buluşup bir şeyler atıştırıyor, sonra da yeni açılan resim ve heykel sergilerini geziyorlar. Rodamis ile onun bir heykel kursuna gitmesi için çok ısrar etti. Hatta ona bir dershane bile ayarladı ama o ısrarlı reddediyor. Zaten o kadar yetenekli ki sadece kitaplardan öğrenerek neler üretti neler. Yaptıklarının çoğunu doktoruna hediye etti. Doktorunun sekreteri Ayrın ona sokak satıcıları arasında bir alıcı buldu. Pazar günleri kurulan sokak pazarlarının birinde kuşları ve atları satılıyor. Aslında tüm objelerin arasında en iyi yaptıkları kuş ve at heykelleri. En çok onları yapmayı seviyor. Böylece 3-5 dolar da kazanır oldu. Yarın öbür gün kilise doktor paralarını kestiğinde belki de kendi parasını çıkartabilmeye başlar. Rodomisli daha büyük ki bu boyutlarda yapıtlar üretmesi için baskı yapmakta. Ama o mutfağın dışına taşmak, kendine ait olmayan yerlerde çalışmak istemiyor. Aylin rahibeye heykel yapma merakını aşıladığından beri çok büyük yol kat ettiğinin farkında. Rahibenin Aylin ve Ayrın ile aralarında sessiz bir iletişim kuruldu. Hala konuşmamakta direniyor ama evet hayır anlamına gelen işaretlerle anlaşıyorlar. Terapi seansları ve ilaçlar devam ediyor. Artık rahibenin bir işlevi ve müze gezmek gibi hobisi var. Fakat bunlar Baker için kafi değil. Kadının karşısında bülbül gibi şakamasını istiyor. Aileni ikide bir sıkıştırıyor. Ailenin az zamanı kaldığının bilincinde. Elinden geleni yapıyor. Gece üçlere kadar kitap karıştırıyor. Joe bu rahibenin konuşmama durumunu daha fazla uzarsa yatak odasına ayıracağını söyledi. Çünkü ailenin gecenin bir saatinde yataktan fırlayıp ışık yakmasından ve haşır huşur sayfa çevirmesinden bunaldı. Ailenin umudunu hiç yitirmiyor. Elindeki anahtarlarla tüm kapıları teker teker zorluyor. Bir gün o anahtarı doğru olan kilide sokacak ve çevirecek. İşte o zaman dikilecek Baker'ın karşısına. Haydi bakalım Baker efendi diyecek. Senin bütün kurallarını çiğnedim. Hastamla ofis dışında buluştum. Yemeğe çıktım, müzelere gittim. Ona kocamla olan sorunlarımı anlattım. Ona sarıldım, ellerini öptüm. Hatta öpüp başıma da koydum. Sen el öpüp başa koymanın ne olduğunu da bilmezsin elbette, cahil herif. Ona sarıldım, onu kucakladım. Ama o şimdi senin benim gibi konuşan ve gülen bir insan oldu. Haydi git şimdi beni komisyonuna şikayet et. Hordi meydan. Başka bir gün Aylin bu kez hastasına resim ya da heykelle ilgili bir kitap değil bir roman getirmiş. Siz de bu kitap sizin gibi heykel yapan ve heykel yapmayı dünyada her şeyden fazla seven bir kadın hakkında. Ben kitabı okumadım ama bu kadının hayatını konu eden bir film görmüştüm. Çok etkilenmiştim. Geçen gün kitap gözüme çarptı. Sizin için aldım. Hoşlanacağınızı sanıyorum. Kim bilir belki de okur bana anlatırsınız. Aylin hınzır bir ifadeyle göz kırpıyor rahibeye. Sister Nancy Aylin'in masasında duran kitaba şöyle bir göz atıyor. Bir kadın, Camilla Clodel. Elini uzatıp almıyor bile kitabı. Aylin bugün biraz sinirli, zamanı azalıyor. Elinden gelen her şeyi deniyor ama istediği sonuca varamıyor. Michelle'e yalvardı yakardı, bir konsültasyon istedi. Perşembe günü buluşacaklar, bayram da gelecek. Bütün umudunu bu görüşmeye bağladı. Yeni bir ilaç için desteğe ihtiyacı var. Oysa Michelle kadına hiçbir ilacın fayda vermeyeceğine inanıyor.
Ayrım sonu.